Ayrım 21, Cem Sultan, Mim Turhan Tan, sayfa 234. O akşam boğaz geçildi, Tiran denizine girildi. Ama Cem'in de yoldaşlarının da gözü gerideydi. Hala göklerde Etna'nın kızılla karışık siyah nefesini arıyorlardı. Dağ onlarda bir sihirbaz etkisi yapmıştı. Gelecek günlerin sırlarını duman ve alevden yapılma kelimelerle söyleyen bir sihirbaz. Bu etki hepsinde ortaktı ve hepsi gözleri gerilere dikili olarak kendiliğinden yarını düşünüyorlardı. Şövalyeler Cem'le arkadaşlarının sessizleştiklerini görünce nezaket göstermek istediler. Fırtınanın dinmiş, havanın güzelleşmiş olmasından yararlanarak güvertede mükellef bir sofra kurdular. Mumlar ve fenerler sıraladılar, mızıka da götürerek gürültülü bir ahenk yarattılar. Bu eğlence pek tedbirsiz bir şeydi. Çünkü o sırada Napoli Krallığı Papa ve Venedik'le savaşıyordu. Rodos şövalyeleri papalığa bağlı Venedik'le de dost oldukları için Napoli donanmasının Cem'i taşıyan bu gemiye saldırması ihtimali vardı. Aynı zamanda Cem bütün orta ve aşağı Avrupa devletlerinin yakalamak istediği bir avdı. Bu değerli avın Rodos şövalyeleri elinde bulunması için için kıskançlıklar uyandırıyordu. Büyük küçük bir sürü hükümdar Cem'i ele geçirerek Osmanlı padişahını kafese koymak ve tüy tüy yolmak hırsını taşıyordu. Napoli kralı da bu hırslı ve gözlülerden biriydi. Dolayısıyla Rodos'a düşman olduğundan fırsat bulursa Cem'i zorla almaya kalkışacağına şüphe yoktu. Şövalyeler fazla şarap içmiş olacaklar ki bu tehlikeyi düşünememişler, Napoli yakınlarında bulunduklarını hesaba katmayarak gemide şenlik yapıyorlardı. Tesadüf bu tedbirsizliği büyük bir korku vererek cezalandırma gecikmedi. Bir Venedik gemisi bu ışıklarla bezenen deniz sefasını uzaktan görerek izlemeye koyuldu. Şövalyelerin mahmurluğu ve Cem'le yoldaşlarının dalgınlığı henüz geçmeden de önlerini çevirdi. Saat çok erkendi, güneş ilk tuvaletini yapıyordu. Deniz de gece kostümünü atarak gündüzlük mavi mantosunu giymek üzereydi. Venedik savaş gemisi saldırı hazırlığı içinde manevralar yaparak gemiye doğru yanaşıyordu. Gerçi Venediklilerle Rodoslular arasında dostluk vardı ama savaş gemisinin kumandanı kovaladığı geminin Rodos bayrağı taşıdığını görünce ve akşamki ışıkları da göz önüne getirince talihin kendisine büyük bir ikramda bulunmak istediğini sandı. Bu Rodos kalyonunda Cem'in bulunabileceğini düşündü. Dostluğu bir tarafa bırakarak Türk şehzadesini ele geçirmeyi kurdu. Bu Türklerden yılbaşına sille yemiş ve Türklere vergi vermek konumuna düşmüş olan Venedik için 1001 zafer değerinde bir başarı olacaktı. O yüzden Rodoslu gemiyi baskı altına sokmaya çalışıyordu. Şövalyeler durumu kavrar kavramaz askerleri silah başına geçirdiler, savunmaya hazırlandılar. Her şeyden önce de Cem'i ve yanındaki Türkleri ambara kapadılar. Şehzade telaş içinde itilip kakılmaktan ve ip merdiveni sürüklene sürüklene inmekten son derece müteessir olmuştu. Hele değersiz bir balya ya da değersiz bir kürekçi gibi ambara atılıp da karanlıkta bırakılmaktan ruhunun en derin noktasına kadar incinmişti. Bu muamele her ne nedenle olursa olsun feci bir gerçeği gösteriyordu. Esaret. Evet, bir çare Cem Rodoslularla temas ettiği günden beri ilk defa olarak bu gerçeği bütün çıplaklığıyla anlıyordu. Kaç kere onlardan kuşkulanmış, onlara kızmış ve kendinden de iğrenmişti. Ancak Dabuso'nun yeminlerini, şövalyelerin tatlı dillerini düşündükçe şüphelerinin, kızgınlıklarının haksızlığına hükmedip teselli olmak yolunu buluyordu. Şimdi o teselli noktaları silinmiş, yıkılmış, hurdahaş olmuştu. Şu içine kapatıldığı ambar kendinin gerektiğinde zincire bile vurulacağını zalim ve siyah bir belagatla anlatıyordu. Bu yüzden ıslak tahtalara alnını koyarak ağlıyor, 37 yoldaşını da hüngür hüngür ağlatıyordu. Venedikli kumandan yüreğini kaplayan hırsa rağmen gene ihtiyatlı davranmış ve denize önce bir sandal indirerek Rodoslu gemiye bir keşif birliği göndermişti. Bu birlik gemide Cem'i görür ya da sezerse saldırılacaktı. Birliğin başbuğu saf bir subaydı, şövalyeler tarikatına büyük bir hürmet duyuyordu. Gemiye çıkıp da ünlü şövalyelerden üç önemli insanla karşılaşınca kendi amirini ve aldığı emri unuttu. Rahip Merlo'yu, Blanchefort'u, Charles Aleman'ı ayrı ayrı selamladı. ''Malum ya'' dedi, ''savaş var. Bayrağınızı hile için asılmış sandık. Geminizi ziyarete geldik. Rahatsız ettikse affedin.'' Sonra gözlerini dört tarafa çevirdi. Cem'i ve hiç olmazsa gölgesini aramak için meraklı bakışlarla etrafını aceleyle gözden geçirdi. Bu saf subay Fatih Sultan Mehmed'in oğlunu bütün gemiyi kaplayacak bir dev sanıyordu. Gene de bir Türk şehzadesinin ambara sokulacağını hafsalasına sığdıramazdı. Bu yüzden de aramaya lüzum görmüyor, hatta aramayı hatırına getirmiyordu. Subay ne Cem'i ne izini sezinlemeyince ve gemide bir Türk yüzü de göremeyince şövalyeleri tekrar selamladı, sandalına döndü. Yalnız merdiven başında sordu. ''Şu sizin yakaladığınız Türk şehzadesi ne oldu? Yoksa gafil davranıp yakasını koyverdiniz mi?'' Rahip Merlo kaşlarını çatarak cevap verdi. ''Biz onu Rodos'ta bıraktık. Ummam ki kolay kolay kurtulsun.'' Şövalyeler için bir badire teşkil eden bu tesadüf böylece atlatıldıktan sonra yola devam edildi. Ama Cem neşesizdi. Kimseyle konuşmuyor, kamerasından da çıkmıyordu. Havada o bir iki günlük güzelliğini kaybetmiş, gene fırtına başlamıştı. Gemi dalgalar içinde bocalıyordu. Öyle zamanlar geldi ki batmak tehlikesi bile yüz gösterdi. Şövalyelerin telaşı arttı. Hatta bir defa gemi su dağıldı. Felaket elle tutulacak bir şekle girdi. Ancak Türklerin de yardımıyla yapılan zifleme bu büyük tehlike savuşturuldu. Cem batmak tehlikesi karşısında gayet sakin görünmüş ve şövalyeleri hayrete düşürmüştü. Onlar ölümü korkunç gördükleri için Cem'i de endişede göreceklerini umuyorlardı. Oysa Cem göğsü yaralanan gemiyi yavaş yavaş batar görünce İrene'yi hatırlamış, kendisinin de aynı sona doğru sürüklenmesini tuhaf bir hazla seyre dalmıştı. Gemiye giren suların yükselmesini ve bu yükselişin nihayet mavi bir kefen olup kendisini örtmesini istiyordu. O dakikada deniz üzgün Cem için her lekeyi silecek engin bir eldi, hem de o elin kendini sarması için hastalıklı bir istek taşıyordu. Gemi batmadı, yürüdü. Gemi sallana sallana yürüyordu. Artık kara görünmüyordu. Canlı kainatla geminin tek ilgisi direklere konan kuşların kısık seslerinden ibaretti. Kuşların çoğu uçmuyor, dalgaların üzerine düşüyor, bir kısmını da şövalyeler yakalıyordu. Bu düşüşler ve yakalanışlar Cem için ayrı bir düşünce konusu oluyordu. İşte kendi de böyle yuvasız bir kuştu. Felaket dalgaları üzerinde yürüyordu. Ama ayağında bağ vardı. Bu bağ felaket içinde boğulmasına da engel oluyordu. Bir gün büyük bir balık gördüler. Uzun bir müddette onunla meşgul oldular. Dalgaları kuyruğuyla kamçılayan bu deniz çocuğu Cem'i de yoldaşlarını da imrendirmişti. Çünkü balık o iri hayvan Rodos şövalyelerinin de el vuramayacağı kadar kudretli görünüyordu ve denizin korkunç kucağında hür yaşıyordu. Dipnot: bir gün kuşluk vaktinde bir balık zahir oldu ki sırtı sudan taşra göründü. Kenden hu bir kadırga döndürmüşlerdi. Ağzı ile püskürdüğü su iki sünü miktarı havaya giderdi. Bey merhum bunun ululuğun tacüp edecek kafirler ayıttılar. Bunda balıklar tutulur ki iki varil yağı çıkar. Varil dedikleri küçük fıçılardır. Her birisi bin dirhem miktar yağ alır. Vakıatı Cem'den sayfa 9. Nihayet Fransa sahilleri göründü. Yağ dellerde de olsa toprak elemli yolcular için göz ağrısını giderir, kutsal bir sürme zevki verir. 35 gün süren yolculuk hepsinde bir toprak özlemi uyandırmıştı. Sudan artık iğreniyorlardı. Toprak yemek ve kabulse toprak içmek istiyorlardı. Bu sebeple hep birden güverteye dizilmişlerdi. Nis'in güzel korularını gözleriyle selamlıyorlardı. Gemi Via Franche'a yanaşmıştı. Dipnot: Fransa'da 7 tane Via Franche vardır. Cem'i taşıyan geminin yanaştığı liman Alpes Maritime Via Franche diye meşhurdur. Burası Savoy dükünün malikanesiydi. O sırada veba hastalığından dolayı yolculara kapalı tutuluyordu. Bu yüzden Cem de karaya çıkarılmadı. Yalnız demir atılmak suretiyle bir gün limanda kalındı. Şehzade ile yoldaşlarına toprak kokusu teneffüs etmek imkanı verildi. Ertesi günde Nice gidildi. Kara özü yürekte iz uyandırmayan yabancı bir toprak da olsa denizden bıkmış ve usanmış olan yolcuları sevindirmişti. Ama bu sevinç hürriyet ihtiyacıyla karışıktı, yarım keder halindeydi. Hatta Cem ruhunun ihtiyacını benliğinin ihtirasıyla karışmış görerek bir aralık yeni bir deniz yolculuğuna bile razı oldu. Şövalyelere başvurarak kendisinin Rumeli'ye geçirilmesini teklif etti. Bu teklifini kabul ettirebilmek için birçok proje çiziyor, hayali zaferlerden bahsediyor ve tahta kavuşur kavuşmaz Rodoslulara yapacağı yüksek hizmetleri sayıklıyordu. Şövalyeler bütün bu yalvarışlara, bol keseden yapılma vaatlere, taahhütlere kısa bir cevap verdiler. ''Burası Fransa kralının toprağıdır, siz onun misafiri sayılırsınız, izin olmadan bir yere gidemezsiniz.'' Cem bu cevap üzerine krala haber gönderilmesini, kendisinden hem izin ve hem de yardım istenilmesini söyledi. Şövalyeler de 11. Louis ile Cem hakkında görüşmek arzusunu duyuyorlardı. Daha doğrusu Cem'i krala satmak ya da satar görünüp öbür kralların hırsını kımıldatmak fikrini güdüyorlardı. Bu yüzden Cem'in teklifini memnuniyetle kabul ettiler, Paris'e adam gönderdiler. Cem de o adamın yanına kendi nedimlerinden Hatipoğlu Nasuh Çelebi'yi kattı. Şövalyeler kralın vereceği cevabı nihayet 12 güne kadar bildireceklerini Cem'e temin etmişlerdi. Oysa bu 12 gün 12 hafta oldu, Paris'ten bir haber gelmedi. Nasuh Çelebi'den de ne kağıt geldi ne selam. Zavallı adam sanki sığır olup gitmiş karanlıklara gömülmüştü. Gerçek basitti. Şövalyeler Cem'in Fransız topraklarında alıkonması için Fransa kralıyla uzun görüşmelere girişmişlerdi. Cevap onların bekledikleri cevap bu yüzden gecikiyordu. Nasuh Çelebi de Nice'e iki konaklık bir köyde hapsedilmişti. Onun sessizliği bu yüzdendi. Zavallı Cem bütün bunlardan habersiz bekliyordu. Aşk, aşk, aşk. Nice bugün olduğu gibi 450 yıl önce de güzel bir şehirdi. Havasında neşe dolaşır, denizinde nameler köpürür, bahçelerinde nefis kokular dalgalanırdı. Kadınları oynaktı, eğlenceleri boldu. Her köşesinde kahkaha kaynardı. Her evinden kıvrak bir şenlik sızardı. Böyle bir memleketin pek başka türlü hayat geçirmeye alışmış olan 15. yüzyıl Türklerinden kimi olsa hayrete düşürmesi çok normaldi. Cem'le arkadaşları da ruhi sıkıntılarla kıvranmalarına rağmen Nice'in şuh ve çıplak özelliklerine karşı ilkin tuhaf bir şaşkınlık göstermişler, sonra yavaş yavaş bu çapkın güzelliklerden haz almaya başlamışlardı. Cem'e Nice asilzadeleri de bütün halkta büyük bir saygı gösteriyordu. Hele markizler, düşesler, kontesler, vikontesler Cem'i evlerinde görmek ya da Cem'in evinde bulunmak için hummalı bir yarışa girişmişlerdi. Her gece bir eğlence düzenleniyor ve her gün Cem'in huzurunda hayran dakikalar geçiriliyordu. Sıkıntılarını gidermek için bu hayata kendini bağlayıveren Cem ilk günlerde ''Acayip şehir imiş bu Nice'de ki kalur yanına her kişi Nice'e.'' beytini söyleyerek hayret gösterirken biraz sonra etrafındaki pervanelerle candan ilgilenmeye başladı. Bugün bir sarı saç, yarın bir ela göz, öbür gün bir yeşil bakış, yüreğinde sürekli heyecanlar uyandırıyor ve yeni bir güzelliğin sırrıyla o heyecanı silinceye kadar çeşit çeşit rüyalar geçiriyordu. Cem balolardan özellikle zevk alıyordu. Çiftlerin el ele, kol kola, göğüs göğüse dönüp dolaşmaları, onun ahlak anlayışında kargaşalık yaratıyor, kadril halkasına çevrilen başını fırıl fırıl döndürüyordu. Kendi yurdunda mesela kadınların örtülü gezmesini hayati bir zorunluluk sayan genç şehzade, şimdi o hükmün hiç de doğru olmadığını görüyordu. Çünkü Nice kadınları işte peçesizdi ve bu açıklık onların hürmet görmelerine, erkeklere kendilerini sevdirmelerine engel olmuyordu. Yalnız örtünme meselesi değil, rastgele temas, konuşma, yiyip içme özellikleri de öyleydi. O tarihlerde şark sarayları kadını erkek sofrasına namahrem tutuyordu. Hatta Fatih herhangi bir erkeğin bile kendisiyle yemek yemesini kanunen yasak kılmıştı. Dipnot: Cenab-ı Şerifim ile kimesine taam yemek kanunum değildir. Ecdad-ı ızamın vezirleriyle yerler imiş. Ben ref etmişimdir. Ali Osman Kanunnamesinden. Ama liste kadınlar sofranın hükümdarıydı ve bu sofra hakimiyeti ağızlara başka bir tat veriyordu. Cem kendi anlayışında olan değişiklikleri arkadaşlarına da hikaye ediyordu. Ama onlar kendisi gibi Frank hayatının iç yüzüne nüfuz edemediklerinden o hayatı beğenmekten çekiniyorlardı. Hatta şair Mert Ağa bir gün dayanamayarak Şehzade'ye Frank hayatını methettiğinden dolayı sitem bile etmiş, "Aa devletlu" demişti, "tavusu güzelleştiren tüyüdür, avratı hoş gösteren örtüsüdür. Peçesiz kadın tüysüz tavus demektir. Cenabın bizi imtihana çekip söyletmek istiyorsun, erkekleşmiş dişileri övüyorsun, diline yazık." Dipnot: Cem'in yoldaşlarından biri Nis kadınlarını böyle tarif ediyor. "Şehrin bakire mahbubelerin getirip horoz deperlerdi." Yani raks ederlerdi. "Onların adetlerinde setir olmaz. Belki öpüşmek, koçuşmak fahirleridir. Oynayıp dinlenmeli olacak yağ derlerin dizlerinde otururlardı. Boyun, kulak, göğüs açık." Vakıat-ı Cem'den sayfa 10. Cem şair Mert Ağa gibi düşünmekten artık uzaklaşmıştı. Onun ve diğer yoldaşlarının hoş görmedikleri birçok şeyde incelikler buluyordu. Çünkü seviyordu. Evet, Vakıat-ı Cem yazarının bir gayet mahbubesiyle bey merhumun neba'a taalluku olmuş ibaresiyle kısaca haber verdiği gibi genç şehzade Nis güzellerinden birine gönlünü vermişti. Bu güzellik kudretinin insani her duyguya baskın çıkabileceğini gösteren bir hadisedir. Yurt hicranı çeken saltanat hülyalarının enkazı üzerinde ağlayan, boğulmuş çocuğunun matemini yaşayan, anasından evladından ayrı düşüp hasret ateşiyle kavrulan, yadellerde esir olarak dolaştırılan Cem bu haliyle aşık olmuştu. Aşk bir şair yüreğinde ilkin feryat olur. Cem Nis güzelinin yarattığı bu feryadı tarihe yadigar bırakmıştır. Aynen yazıyoruz: "Cam-ı Cem nuş eyle ey Cem, bu Firengistan'dır. Her kulun başına yazılan gelir devrandır. Kâbetullah'a varıp bir yol tavaf eylediğin, bir Karaman, bir Acem, bir Mülket-i Osman'dır. Çok şükür Allah'a, kim geldik Firengistan'a sağ, sağlığınca her kişi nefsimce bir sultandır. Fırsatı fevdeyleme, iş eyle, sür zevkü safa. Kimseye baki değil devran, bu dünya fandır. İş kıl bu şehirde şehzade-i efreng ile." Dipnot: Cem'in bu beytinde bahsetmek istediği Frank Prensi, Savoy Dükü genç Charles'dır. Onunla geçirdiği gönül vakası da ileride görülecektir. "Kim be gayet nazeninü server-i hubandır. Servikat simin beden, mahbub efrengi güzel. Ay ile gün hüsnünün aşkınla sergerdandır. Sana bu hüsnü ile ey şehzade sager sundu. Tahtı Çin, mülki Yemen, İran ile Turan'dır. Padişahlık bundan özge olamaz şehzadecem. Hatırın hoş eyle cam iç, meclisi rindandır. Minnet ol Allah'a, kim tapuğuna daim husreva. Hublar banoğlu banlar lütfuna hayrandır. Sağlı sollu baş urup ayağına düşenlerin her biri mülki firengin birine bir bandır. Çalınır çengü def ile ergenun kanun misal. Ney girivinden firengçe serbeser efgandır. Hublar kendi dilince nameler agaz eder. Raks ile reftar edenler hurdur, gılmandır. 12 ban oğlu ban karşında altın cam çeker. 18 saki bu mecliste güzel devrandır. Cümlesi zerrin kemer, altınlı dibalar ile. Başları zerrin külah, hem kolları uryandır. Şeht ile sükker, nebatı kand ile hurma yeter. Nukrul için envai nimetler bile çendandır. Sükkeri süt ile yoğrulmuş simitten külçeler, taze bademler ağanın üstünde kim erkandır? elma ve armüdü narincü turunçlar bir hesap, fındıkı fıstıkı hünnabü çiçek reyhandır. Karşına banzadeler el kavuşup karşı durur. Bezmigahın cennetül meva yerin bostandır. 7 yıllık kaynamış safi şarabı lalinap, saki isimin elinde her taraf rindandır. Bunlar ile ey civan şehzade sultan cem sana, bir gece zevk eylemek her şeylere rüçhandır. Husreva gönlünü hoş tut, işe meşgul ol müdam, çünkü bu dünya evinin ahiri virandır. Hükmedenler bu cihan mülküne şarkü garpten, ger Süleyman, ger Sikender, şümdesi mimandır. Padişah oldur ki asla zatma ermez zeval, hakki baki kadirül hallakı insü candır. Alemi bir emriyle var eylemek hükmündedir, yine bir emriyle yoğ etmek ana asandır. Ver salati Mustafa'ya ta ki hak azad ede, şol yiğitler kim frenke ben dile zindandır. Yürü var ey Bayezid, sen süre gör devranını, saltanat baki kalır derlerse ol yalandır. Bu şiir bir işret meclisini sakilerinin kıyafetleriyle içilen şarabın özelliğiyle, yapılan raksların şekliyle, mezelerin türüyle mükemmel ve canlandırarak tasvir ettiğinden Osmanlı edebiyatında hemen hemen eşsizdir. Yine Cem bu şiirinde eski şairlerin hepsinden samimidir. Bu samimiyet onun yüreğine dolan aşktan ileri geliyor. Gerçi şair şehzade aşkını açıkça söylememiş, feryadını dünyanın faniliği üzerinde odaklamış gibi görünmüştür. Ama etrafındaki güzeller arasında yaşamayı, Karaman'ın da, Acem'in de, Çin'in de, Yemen'in de hükümdarlığına tercih ettiğini söylemesi, aşk güneşi önünde başka bir ışık görmemeye başladığını açıkça gösteriyor. 21. ayrımın sonu, sayfa 245.